Ayrım 23, sayfa 297. Şaşırmış gibi gözlerin içine baktım yine. Kutlayacak bir karar almadık ki dedim. Daha ne alacağız? En azından birlikte yaşamaya karar vermedik mi? Kadıköy'deki evden ayrılıp buraya yerleşeceğim. Karı koca gibi olacağız. Şimdilik yeterli değil mi sana? Şimdilik daha fazla ısrarım yersiz kaçacaktı. Pekala dedim. Öyle olsun. Uysal davranmama çocuk gibi sevindi. Dirseklerinin üzerinde doğrulup dudaklarıma ateşli bir öpücük kondurdu. Bu geceyi bu kadarla geçiştireceğimi sanma ha dedi. Devamı dönüşte. Çapkın bir edayla gülümsüyordu. Ben de o arzulu haline sırıtarak karşılık verdim. Şimdi gidip sıcak suyun altında bir yıkanayım. Yorganı atıp fırladı yataktan. Ben kalkmadım. Tembel tembel yatmaya devam ediyordum. Bakışlarım harikulade bedenine takıldı. Onun seyir bile doyurucuydu. Sanki az evvel tatmine ulaşan ben değilmişim gibi ihtirasla onu süzüyordum. Gözlerimdeki ifadeyi hemen anlamıştı. Ağırdan aldı. Banyoya koşmadı. Odanın içinde bana göz ziyafeti sunar gibi parmaklarının üzerinde sekerek dolaşıyordu. "Çok mu istiyorsun beni?" diye sordu. Başımı salladım. "Şimdi mi? Bir daha mı?" Aslında gözlerimin önümde kıpırdayan dik göğüslerini, ince belini, tam kıvamındaki kalçalarını gördükçe heyecanlanmamam olanaksızdı. Yatağa yaklaştı. "Ben varım. İstersen bir daha deneriz." Güçlükle kendimi frenledim. "Dönüşte," dedim. "Karnımızı doyurduktan sonra." Bakışlarım elimde olmadan sapsarı kılların yer aldığı nahiyenin biraz üzerindeki lale ile gül goncası biçimindeki alametin üzerine odaklanmıştı. Gayri ihtiyari irkilmiştim herhalde, o da fark etmişti yüzümdeki değişikliği. Hiç sesini çıkarmadan birden arkasını döndü ve seri adımlarla banyoya koştu. Hata yapmıştım. Allah vergisi o ize hiç bakmamam gerekirdi. En azından o noktaya gözlerim takılmamalıydı. Ama elimde olmadan bakıvermiştim. Sistemi hatırladığımı, bir an için bile olsa onu düşündüğümü sezinlemişti. Bu hissi yenemiyordum. Kız haklıydı. Bu gidişle ne yaparsam yapayım hep sistemi düşleyecektim. Aralarındaki ruhsal farka rağmen onları iki ayrı insan olarak kabullenemiyordum. Kendi kendime kızıp homurdandım. Aslında haklıydım da. Zira ilk karşılaşmamızdan itibaren onu devamlı sistem olarak görüyordum. Onun yerine koymuştum. Biraz da böyle şartlanmıştım. Hatta Azra ile anlaşmaya dahi bu esas üzerine yapmıştım. Kendimi aldatmanın anlamı yoktu. Nur'u sistem olarak seviyordum. Kafam karmakarışıktı. Nur aklımdan geçenleri okumuştu. Bu yeni bir tatsızlık, yeni münakaşalar, yeni tartışmalar getirecekti. Yataktan kalkamadım. Ya ben Nur'u yeni bir sevgili olarak kabul edecektim ya da bu iş bitecekti. Azrail'in ikazını hatırladım bir kere daha. Ona inanmak zorundaydım ve o bana tehlikeyi işaret etmişti. Her şeyin berbat olmasına izin veremezdim. Hızla yataktan fırladım ve banyoya koştum. Yaptığım gaftan dolayı ondan özür dilemeyecektim. Özür dilemek hatayı kabul etmek olacaktı. En iyisi o ize bakışımı bir hatırlama olarak algılamasını engellemekti. Bir şekilde onu ikna etmem gerekiyordu. Banyoya daldım. Duşun altındaydı Nur. Su seslerine rağmen kapının açıldığını duymuştu. "Sen misin sevgilim?" diye seslendi. Başka kim olabilirdi ki? Ama beni asıl rahatlatan şey sesindeki akıcı ve neşeli ses tonuydu. Bu ses üzgün ve kırık çıkmamıştı. Artık onu tanıdığımı sanıyordum. Derin bir soluk aldım. Galiba meseleyi beynimde fazla büyütmüştüm. Rahatladım birden. Ama daha sonra nasıl yanıldığımı anlayacaktım. Carlton Ritz Oteli'ne gittik. Ben de ilk defa gidiyordum. Otelin açılışı hemen hemen sistemi kaybettiğim sıralara rast geldiği için bunalımlı dönemimde öyle yerlere semtine bile uğrayamamıştım. Şahane manzaralı bir masaya oturduk. Ambiyans nefisti. Seçkin insanlar, otel müşterisi yabancılar, harikulade bir atmosfer. Keyfim yerindeydi. Nur da ilk defa geldi bu yerden memnundu. Tek sıkıntım sevgilimin kılık kıyafeti oldu. Bunu daha evvelden düşünmeliydim. Ne de olsa tiyatrodan aldığı yetersiz ücretle geçinen, giyimine fazla para ayıramayan bir kızdı. Böyle lüks bir yerde giyimiyle biraz sırıtmıştı. Neyse ki güzelliği etrafa saçtığı hava ile bu açığı kapatabiliyordu. Ama ilk fırsatta onunla alışverişe çıkacak, tepeden tırnağa ona yeni ve abiye kıyafetler alacaktım. Artık bundan sonra çok daha farklı bir yaşamın içinde olacaktı. İsteme yaptığım gibi onu da eve bağlamayacak, hayatın tüm lezzetlerinden istifade etmesini sağlayacaktım. Oyunun temsilleri bittikten sonra da İtalya veya Fransa'ya gitmeyi tasarlıyordum. Ama fikrimi henüz ona açıklayamamıştım. Galiba şimdi tam sırasıydı. "Hiç yabancı ülkelere gittin mi?" diye sordum. "Hayır," dedi. "Öyle bir imkanım olmadı. Sen herhalde gitmişsindir. Tiyatro eğitimini İngiltere'de aldığını duymuştum." "Doğru," dedim. "İtalya'ya veya Fransa'ya gitmek ister misin?" "Şaka mı yapıyorsun? Niye şaka olsun? İster misin sen onu söyle. İsterim tabii. İleride evlenince balayına mı? Yok canım. Temsiller bitince hemen. Sahi mi? Bayılırım. Oldu öyleyse. Sana Venedik'i, Roma'yı, Paris'i gezdiririm. Bol bol da alışveriş yaparız. En güzide butiklere uğrar, eğlence yerlerine gideriz. Paris bir cennettir. Belki Londra'ya geçer, sana talebelik yaptığım yerleri gösteririm. Garip bir şekilde yüzüme baktı. Sen varlıklı mısın diye sordu. Güldüm. Çok zengin biri değilim ama bu söylediklerimi rahatlıkla gerçekleştirecek gücüm var elbette. Ben sadece bir yönetmen olduğunu sanıyordum. Orası öyle, hayatımda başka iş yapmadım. Ama babamın bıraktığı bir iş düzeni var. O bana yeterli irad sağlıyor. Ticaret gibi mi? Öyle sayılır. Ticaretle uğraşacak vaktin oluyor mu? Çok güvendiğim bir adamım var. Her işe o bakar. Babamın zamanından kalma. Zaten ben anlamam. İstesem de beceremem. Kafam ticarete hiç yatmaz. Ne işidir bu? Boş ver şimdi. Gecemizi böyle şeyleri konuşarak geçirmeyelim. İlk iş olarak yarın öğle paydosunda seninle alışverişe çıkalım. Sana güzel ve işine yarayacak bir şeyler alalım. Nur yadırgamış gibi mırıldandı. Ne gereği var ki? Seni daha frapan, daha göze hoş gelen giysiler içinde görmek istiyorum. Hayır dedi Nur kesin ve kararlı bir ses tonuyla. Hayır da ne demek? Ben öyle giymeni istiyorum. Bu kadar güzel bir kızın eski püskü elbiselerle dolaşmasına gönlüm razı olamaz. Çok daha güzel, pahalı, marka şeyler almalıyım sana. Nur gururu incinmiş gibi bakışlarını yüzümde gezdirdi. Yoksa kılık kıyafetimden utanıyor musun? Utanmıyorum ama imkanım varken neden almayayım? İstemiyorum. O zaman makul bir gerekçe göster bana. Yüzünde belli belirsiz hiddet mimikleri oluştu yine. İsteme de alırdın değil mi diye sordu. Yine konu donup dönüşüp ona gelmişti. Allah Allah diye başımı salladım. Ne ilgisi var şimdi bunun istemle? Soruma cevap ver. Alır mıydın? İnkar mantıksızdı. Alırdım tabii. Doğal değil mi? 2 yıl boyunca karı koca gibi yaşadık dedim. Ben buna izin veremem. Ne demek izin veremem? Sana bir şeyler almanın sistemle ne bağlantısı var? Varma üstüme istemiyorum. Şaşırıp kalmıştım. Oysa bu jestimden her kadın gibi memnun kalacağını sanmıştım. Sistem giyim kuşama çok meraklıydı ve ona her aldığım şeye sevinirdi. Halbuki Nur anlamadığım bir nedenle lafı ağzıma tıkamıştı. Israr etmemem gerektiğini sezinlemiştim. Pekala dedim. Nasıl istersen, istemiyorsan almayız. Sesini çıkarmadı ama suratı bir karış asılmıştı. Nur'la iyi bir yerde bu ilk kez baş başa yemek yiyişimizdi. Ama anladım ki gece berbat ve tatsız geçecekti. Kendi kendime verdiğim sözlere, onun kaprislerine anlayış ve sevecenlikle karşılamam gerektiği inancıma rağmen ben de sinirlenmeye başlamıştım. Bu tutarsız davranışlarının hayatıma renk ve hareket getireceği inancı galiba safsatadan ibaretti. Suratına asıp iğneleyici laflar etmeye başlar başlamaz ben de sinirlerime hakim olamıyordum. Başımı önüme eğip konuşmadan yemeye devam ettim. Birbirine küsmüş iki sevgili gibiydik. Biliyordum ki kim ağzını açarsa diğeri anında parlayacaktı. Doğrusu yeniden münakaşa etmek istemiyordum. Bir ara Nur'un iskemlesini yana çektiğini gördüm. İskemlenin masamıza açısı garip bir hale dönüşmüştü. Ne yapmaya çalıştığını anlayamamıştım. Ne oluyor diye sordum çatık kaşla. Alay eder bir ifadeyle söylendi. İşte diye homurdandı. Gör bakalım. Giyimimden utandığın ve beni lüks bir yer diye getirdiğin yerin pespayeliğini. Hiçbir şey anlamamıştım. Ne var ki diye sertçe sordum ben de. Baksana şu arkadaki herif hiç durmadan kaş göz işareti yapıp duruyor. Işınla dönüp arkama baktım. Arkamızdaki masalar fazla dolu değildi. Bir Japon turist grubunu gördüm. Bir de orta yaşlı bir adam yanında bir kadınla yemek yiyordu. Ama bizim masaya bakan kimseyi fark edemedim. Kim? Japonlardan biri mi? Yok be, şu kadının karşısındaki herif. Babam yaşındaki adam. Bir daha baktım. Adamda hiç öyle bir hal yoktu. Munis, efendiden birine benziyordu ve muhtemelen karşısındaki de karısıydı. Meseleyi kavrar gibi oldum. Nuri'ye rezalet çıkarmak istiyordu ya da buradan kalkıp gitmek. İkisi de mümkündü. Kafası atınca yapmayacağı yoktu. Aldırmaz gibi davrandım. Emin misin dedim. Ters ters yüzüme baktı. Kör müyüm ben? Yoksa aptal mı sandın beni? Durmadan gözlerimin içine bakıp dışarıya çıkarmasın dercesine başıyla işaretler yapıyor. Aklınca beni tavlamaya kalkışıyor. Dışarıya çağırıp randevu verecek. Niyeti besbelli. Yalan söylüyordu. Bir anda dehşete kapıldım. Ya soğukkanlı olmasam, ya ona inansam kim bilir ne çıngar çıkarır. Şimdi bu salonda buna nasıl cüret edebiliyordu? Şaşırıp kalmıştım. Bir erkeğe oynayabilecek en tehlikeli oyundu bu yaptığı. Çattık diye düşündüm. Bu kız her erkeğin başını belaya sokardı. Anlaşılan ondan daha çok çekecektim. Hiç istifimi bozmadığımı görünce büsbütün sinirlendi. Ne yani diye homurdandı. Bu herifin işaretlerine göz mü yumacaksın? Hadi Nur hadi kendine gel. Adamın bir şey yaptığı yok. Yani bana inanmıyorsun öyle mi? Adam yanındaki kızı baştan çıkarmaya çalışıyor ve sen sadece seyirci kalıyorsun. Bu defa başka taktik denedim. Bundan fazla yadırganacak bir şey yok. Sen çok güzel bir kadınsın. Seninle karşılaşan her erkek eline geçen fırsatı değerlendirmeye kalkışır. Sana işaret etmişse ne olacak? Görmezliğe gelirsin, biter gider. Pes doğrusu. Bu kadar hazımlı olmana şaştım. Ne yapmamı istiyorsun? Gidip adama bir yumruk mu atmamı? Artık orasını bilemem. Ama herhalde bir şeyler yapman gerekir, değil mi? İlgisizce omuzlarımı silktim. İşi daha ileriye götürürlerse o zaman düşünürüm. Galiba numarasını yutmadığımı anlamıştı. Suratını asıp sustu. Yemek yemeyi de kesmişti. Lakin henüz rahatlamadığımı hissediyordum. Nitekim bu defa başka bir saldırıya geçti. Şu erkeklere şaşıyorum doğrusu diye mırıldandı. Merak ettim. Bakalım bu sefer bu şaşkınlığın altında ne çıkacaktı? Aldırmaz gibi yapıp sordum. Neden? Hepiniz aynısınız. Mesela şu Selim, biliyor musun? Tiyatroya dönmem için evime yalvarmaya geldiğinde bana neler dediğini. Şimdiki saldırı noktası Selim'di galiba. Bakalım onun hakkında ne uyduracak? Nasıl şıpın işi bir senaryo yaratacaktı? Bilmiyorum tabii ne demiş? Nur aldırmaz gibi başını salladı. Boş ver diye mırıldandı. Söylesem ne fark eder ki? Onunla arkadaşlığına son mu vereceksin? En iyisi hiç açmamak. İçini dökmeden rahatlamayacaktı nasıl olsa. Söyle söyle dedim. Yahu herif arlanmadan utanmadan birlikte yaşamayı teklif etti bana. Bu defa cidden irkildim. Selim'in gerçek bir çapkın olduğunu, kötü bir niyeti bulunduğunu, kötü bir şöhreti bulunduğunu bizim tiyatro dünyasında bilmeyen yoktu. Birden onunla yaptığım son konuşmayı hatırladım. Beynimin içi karıncalar gibi oldu. Selim söyledikleri kulaklarımda çınladı adeta. Tiyatrodaki odamda arkadaşıma bir yumruk atmamak için kendimi zor tutmuştum. Selim bu densizliği yapar mı yapardı hani. O anı bir daha yaşar gibi olmuştum. Birden şuursuzca doğru mu söylüyorsun deyiverdim. Nur'un gözleri zaferle ışıldamıştı sanki. Benim küçümseyerek istihza ile baktı ve cevap vermedi. Yoksa bütün söyledikleri doğru muydu? Kendimi tutamayarak dönüp arkadaki masada oturan adama bir daha baktım. Emin olamadım ama adamın nazarları sanki ben kafamı çevirince hızla başka yöne çevrilmişti. Nur yalan bile söylüyor olsa muradına ermişti. Gecemin tadının tuzunun kaçtığını bir kere daha duymadım. Bu yemeğe devam etmenin anlamı kalmamıştı artık. Hesabı getirmesi için garsona işaret ettim. Yanımıza gelen şef garson neden erken kalktığımızı, herhangi bir şikayetimiz olup olmadığını gayet nazik bir şekilde sormaya başlamıştı. Adama ne söyleyebilirdim ki? Yanımdaki sevgilimin geceyi mahvettiğini mi? Arabada ikimiz de ağzımızı açıp tek laf etmedik. İkimiz de sinir küpü gibiydik. Eve varıncaya kadar da konuşmadık. Gerginliğim gittikçe artıyordu. İşin kötüsü Nur'a yavaş yavaş inanmaya başlamamdı. Nur dost doğru yatak odasına gitti. Işığı bile yakmadı. Koridorun ışığı yarı aralık kapıdan içeriye süzülüyordu. Yiğitliği bozmamış, peşinden yatak odasına gitmemiştim. Ama sanki mutfağa, banyoya gidiyormuş gibi koridorda dolaşıyor, yarı karanlık odada ne yaptığını görmeye çalışıyordum. Belki salona döner, konuşmaya başlar, en azından münakaşaya devam eder diye düşünüyordum. Ama kapı aralığından gördüğüm kadarıyla alelacele soyunmuş, hatta sırtından çıkardığı giysileri hırsla yere atarak yatağa girmişti. Ne yapacağımı şaşırmış, tam bir açmaz içinde kalmıştım. Ardından yatak odasına gidemedim. Söyledikleri doğruysa hata etmiştim. Giyim kuşamına karışmak, ona yeni elbiseler almak hususundaki muhalefeti çok anlamsızdı. Bir türlü beyninden çıkaramadığı sistem konusunda mukayeselerine de hak veremiyordum. Aynı şekilde oteldeki adamın yaptığı işaretlere de inanmak hala içimden gelmiyordu. Fakat Selim konusunda söylediklerinde haklı olabilirdi. Buna müsamaha gösteremezdim. Düşündükçe içimdeki hiddet kabarıyor. O deyyusa ilk karşılaşmamızda esaslı bir ders vermeliydim. İçimde bir eziklik vardı şimdi. Hırslıydım ama herkese, sisteme, Nur'a, oteldeki adama, üzüntülerini beyan eden şef garsona, Selim'e ve tabii ki kendime. Yaşamımda bir düzensizlik, bir terslik vardı ve ben sebebini bulamıyordum. Tüm sorunu ölü ve yaşayan sevgililerime yükleyemezdim. Azrail'e inanan ve bütün bu sonuçların doğabileceğini düşünmeden eski sevgilime kavuşmak isteyen bendim. Şu halde neticelere de katlanmak zorunda kalan yine ben olacaktım. Ama bu muhakeme tatmine yetmiyordu beni. Bir şeyler yapmalı ve düzeni değiştirmeliydim. Her şeyden önce yaşantımda aksayan neyse onu bulup çıkarmalıydım. Geniş kanepenin üzerine attım kendimi. Yoksa bu gecede burada mı sabahlamak zorunda kalacaktım? Yatak odasında sevgilim tek başına uyurken ben ikinci defa bu kanepenin üzerinde sabahlayamazdım. Galiba meselenin özü de buradaydı. Ona duyduğum arzular. 2 sene sistemin yaşamadığını, hayatımdan sonsuza kadar uzaklaştığını zor da olsa kabullenmiştim. Ama şimdi durum farklıydı. Az ileride yatak odamda o yatıyordu. Ve ben onu eskiye kıyasen çok daha fazla istiyordum. Şehvet denen illetin etkisindeydim artık. Belki mukayese etmek sakıncalı hatta çirkin olabilirdi fakat ortada kabul etmek zorunda olduğum bir gerçek vardı. Nur'la topu topu 2 kere sevişmiştim ama bu kadarı bile onu sistemden ne kadar farklı olduğunu bana öğretmeye yetmişti. Nur bambaşkaydı, gerçek bir dişi, yatakta da tam bir afetti. Kanepeden fırladım, yerimde duramıyordum. Bu gece yaşadıklarımıza rağmen onu istiyordum yine. Muhakkak yanına gittiğimde bana yüz vermeyecek, kendisine dokunmama, onu okşayıp kulağına hoş sözler söyleyerek yaklaşmama izin vermeyecekti. Artık tanımaya başlıyordum Nur'u. Çetin cevizli, kolay teslim olmayan ancak ruhen hazır olduğu zaman erkeğe yaklaşan, içinde bulunduğu gergin ruh haletinden kurtulmadıkça ne olursa olsun sevgilisine yüz vermeyen bir tip. Ama kadın milleti bu hiç belli olmuyordu. Kim bilir, belki bu gecemi rezil etmekle sinirleri yatışmış, sakinleşmiş, yatağa dönmemi bekliyordu olabilirdi. Kararımı vermiştim. Bir kere yatağıma dönecektim. Yatak odasına yürüdüm. İçeriye girip uyup uyumadığını aldırmadan elektriği yaktım. Aldırmaz, yaptığı jesti iplemez pozlardaydım. Ama o an onu ne denli arzuladığımı bir tanrı bilirdi, bir de ben. Yatağa bir göz attım. Işığı yakınca karanlığa alışmış gözlerini hemen yummuştu. Sanki uyuyor gibiydi. Uyuyor pozlarına bürünmüştü. Yorgana sıkı sıkı sarılıp boynuna kadar çekmiş ve yan dönmüştü. Yanına gelip yatacağımı anlamıştı. Soyundum hem de çırılçıplak. Sonra yatağa girdim. Sanki kendisine hiç dokunmayacakmışım gibi soğuk ve sert bir sesle Allah rahatlık versin dedim. Karşılık vermedi. Konuşmayacağını, hala kızgınlığını atamadığını anlamıştım. İki olasılık vardı. Ya ben de arzularımı bastırarak sırtımı dönüp uyuyacaktım ya da o kızgınlığı aldırmadan yorganı üstünden çekip hemen sevişmeye başlayacaktım. Bazı kadınların hoyratlıktan hoşlandığını, hatta sevişirken bunu yaşamak için bahaneler yarattığını işitmiştim. Hoyratlık benim mizaç ve yapıma ters düşerdi. Ama durum böyle karakterde biri olduğunu düşünmeye başlamıştım artık. Sanırım ona biraz hoyrat davranmam gerekecekti. Nitekim küstah ve insanı çileden çıkaran bir ses tonuyla üstelik emredercesine homurdandı. Işığı söndür. Hayır dedim. Öylesi git salonda zıbar. Ben aydınlıkta uyuyamam. Yorganı başına çekti. İstifini bozmadı. Neden ışığı söndürmediğimi merak etmiyor musun dedim. Konuşup özür dilemeye kalkışacaksan yaya kaldın. Tatar ağası. Artık seninle konuşacak bir şeyim kalmadı. Konuşmak isteyen de kim? Ben sevişmek istiyorum. Yorganı başından çekmeden homurdandı. Bu gece bana parmağın ucunu bile süremezsin. Kanımı beynime sıçratıyordu. Şayet bu bir taktikse başarılı da oluyordu doğrusu. O an tabiatıma hiç de uygun olmayan her türlü zorbalığa başvuracak hale gelmiştim. Yorganı kavradığım gibi bir hamleyle üzerinden çekip aldım. O da benim gibi çırılçıplak girmişti yatağa. Ne denirdi bu duruma? İstekli ve sevişmeye hazır olduğunu düşünmekten başka akla ne gelirdi? Hiç sevgilisine böyle bozulan bir kadın yatağa çırılçıplak girer miydi? Aşık bir davetten başka ne olabilirdi ki bu? Zevklenerek çıplak bedenine sarılmak istedim. Birden top gibi sıçrayıp oturdu. Sağır mısın sen? Seninle sevişmek istemiyorum. Dokunmayacaksın bana. Hiç oralı olmadım. Zahir bu da oyunun bir parçasıydı. Bana eziyet etmek, zora sokmak, belki de şiddet kullanmamı istiyordu. Pek emin değildim. Fakat farklı, alışık olmadığım bir gece geçireceğim muhakkaktı. Sarılıp öpmeye kalkıştım. Beni itti göğsümden. Dokunursan bağırır, 7 düveli uyandırırım bilmiş ol. Sırıtmaya devam ediyordum. Ne diye? Ne diye olacak bana zorla tecavüz ediyor diye. Yalan değil. Benim de istediğim bu zaten.